Diyarbakır'dan bütün Türkiye'ye sesleniyoruz. Koşar adım iç savaşa gidiyoruz. Farkında mıyız? Vatanın bölünmesinden kaygı duyanlara sesleniyoruz. Vatan bölünüyor, yürekler bölünüyor. Farkında mıyız? Savaş kararı alanlara sesleniyoruz. Kan, ölüm, yıkım üzerine iktidar kurulmaz. Bir durun, bir görün, bir anlayın. Savaş kararınız kurşun olup, bomba olup, ateş olup insanları öldürüyor. Doğayı, tarihi, kültürleri, insanlık mirasını, dostluğu, kardeşleri yıkıyor. Farkında mıyız? Ortak vicdanı temsilen sesimizi duyurmak için buradayız. Eller tetikten çekilsin, silahlar susturulsun, ölmeye, öldürmeye son verilsin. Acilen çözüm masasına dönülsün, meclis de sürece dahil edilsin, demokratik ortamda oturup konuşulsun. Asıl olan ölüm değil, hayattır. Asıl olan insandır. İnsanın özgürlüğü, insanın mutluluğudur. Artık yeter. Çocuklarımızı kurban etmeyin. Bizleri kurban etmeyin. Geleceğimizi, bin yıllık kardeşliğimizi kurban etmeyin. Yarın çok geç olacak. Farkında mısınız?
30 Aralık 2015 Çarşamba günü Türkiye'nin dört bir yanından gelen barışseverlerin oluşturduğu barış grubunun Diyarbakır'da yaptığı ziyaret programı, 2015 sonunda katledilen hukukçu ve insan hakları aktivisti Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi'nin hoş geldiniz konuşması ve arkasından 2007'de katledilen gazeteci ve insan hakları aktivisti Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'in ziyaret grubu adına hoş bulduk konuşmasının ardından okunan barış bildirisi. Açık Radyo.
Aralık. Paris saldırısı sonrası, başta Avrupa kıtası olmak üzere bütün dünyayı içine alan olağanüstü hal durumu, dünyanın kaderini belirleyecek görüşmelerin gerçekleşeceği düşünülen COP21 zirvesi öncesinde yine Fransa'nın başkenti Paris'te somut bir şekilde kendini gösterdi.
Tarihin en büyük iklim adaleti eylemini gerçekleştirmek için belki 1 milyon kişiyi sokağa dökmek üzere aylardır hazırlanan aktivistler zirvenin hemen öncesinde gözaltına alınıyor, zirve boyunca ev hapsinde tutuluyor ve evinden çıkabilecek kadar şanslı olanlara da Fransız Çevik Kuvveti'nin silahlarından çıkan gaz bombaları reva görülüyordu.
Zirvenin ilk günlerinde arzı endam eden dünya liderleri günümüzün en önemli sorunu olan iklim değişikliği ile ilgili birkaç kelam ettikten sonra bulaştıkları krizlere gömülüyor, yerlerini uzun saatler boyunca gezegenin sıcaklığını tam bir yıkım manasına gelen 2 derecenin altında tutsak mı tutmasak mı tartışmasına tutsak olacak heyetlere bırakıyorlardı.
Paris'te son tango. COP21. Açık Radyo, iklim zirvesini ve etrafındaki eylemleri yerinde izliyor.
Alo.
Alo, merhaba.
Merhaba hocam, günaydın.
Günaydın. Ben şu anda inmek üzereyim, daha kayıt yapmadım.
Evet. Sesiniz çok parçalı parçalı geliyor. Anlaşılması mümkün olmayacak bir şekilde geliyor. Tekrar edebilir misiniz?
Ben şimdi trendeyim ve kayıt yaptırmak üzere.
Alo. Alo. Geliyor ama işte biraz kesintili geliyor. İlk günün şeyliği olsa gerek.
Trendeyim. Belki de onun da etkisi vardır.
Olabilir. Evet.
Ben şu anda inmek üzereyim.
Ha, şimdi daha iyi. Evet, şimdi daha iyi.
Evet, ve olağanüstü bir karışıklık var aslında Paris'te, çünkü Türkiye'den benzeri manzaralar var. Dün Paris'in ortalık yerinde, Cumhuriyet Meydanı'nda gaz atıldığını bütün televizyonlarda gördük gençlerin üzerine. Büyük, yani Türkiye'den, İstanbul'dan manzaraları hiç eksik etmeyecek bir şekilde Orhan Madra hem Türkiye'yi bilen hem de burayı bilen Paris'te buralarda gaz olayını ilk defa görüyorum dedi. Duyabiliyor musun?
Evet, duyabiliyoruz. Evet, şimdi daha sağlıklı geliyor sesiniz.
Evet, yani olağanüstü bir kuvvet ve şiddet uyguladı polis şeyin üzerinde, insanların üzerinde. Buna rağmen de dünyanın dört bir tarafında muazzam şey vardı.
Protesto gösterileri.
Protesto gösterileri vardı. Tarihte evet. Görülmemiş bir biçimde. Sadece iki ülke farkında değil. Benim görebildiğim kadarıyla iklim zirvesinin iklimin ne kadar büyük bir tehdit olduğunu. Birisi Fransa, bu şeyi uygulayan ülke. Ötekinde bir bakalım hangisi?
Türkiye.
İlk gösterin yapılamadı. Evet, bildin.
Evet.
Pazartesi sorusunu doğru bildin. Onun dışında mesela İngiltere'de 50 binin üzerinde insan ayağa kalktı, duydu. Jeremy Corbyn, İşçi Partisi lideri de konuşma yaptı filan. Ve Avustralya'da 45 bin kişi Sydney'de toplandı. Çeşitli kıtalarda, müthiş görüntüler vardı. En önemlisi de Beyrut'ta. O korkunç patlamadan sonra 800 kişilik bir topluluk gene de bizim geleceğimiz iklim değişikliğini durdurmakta dedi. Dünyanın en kahraman gösterisi sayılabilirdi herhalde o da. Doğrusu yani ilgiyle izledim. Şeyde bu Fransa'da önemler için yapılan şeyde anma törenindeki mumları sonunda mumları da sallayıp şeyin üzerine atmak zorunda kaldılar polislerin.
Evet.
Onlar da bu ne vandallık falan dedi. İçişleri Bakanı, Başbakanı da hatta Hollanda. Ama vandallık yani hiçbir ifade özgürlüğüne imkan tanımayan bir yerde hangisinden geliyordu insan tartışabilir doğrusu. Yani ben şimdi birazdan kayıt yaptığını diyorum. Ondan sonraki genel durumu göreceğiz ama dünya ayakta. Paris'te de.
Alo. Alo. Evet, bağlantı kesildi galiba. Ömer Bey de kayıt yaptırmak için zirvenin bulunduğu yapılacağı yere doğru, binaya doğru gidiyor. Önümüzdeki günlerde ve önümüzdeki programlarda da aynı şekilde devam edeceğiz. Alo.
Birazdan.
Evet, sesiniz geliyor hocam.
Alo.
Geliyor, evet.
Geliyor ama ben yanlış yerde indim şimdi.
O zaman biz sizi daha fazla tutmayalım. Önümüzdeki günlerde bol bol konuşacağız zaten.
Tamam, okey.
Tamamdır, kolay gelsin.
Hadi eyvallah,
görüşürüz. Paris'te son tango. COP21. Açık Radyo, iklim zirvesini ve etrafındaki eylemleri yerinde izliyor.
Sivil toplumun dahil edilmediği, medyanın kapının dışında bırakıldığı, şeffaflığı kendinden menkul tartışmalar sonunda varılan Paris Anlaşması ile tarihi bir an yaşandı. Fosil yakıt çağının sonuna gelinmek üzere olduğu açıklandı.
Ne var ki fosil yakıt çağını bitirecek anlaşmanın metninde fosil yakıt kelimeleri bir kez bile geçmiyordu. Kömür, petrol, doğalgaz da öyle. Yenilenebilir enerji bir kez geçiyordu. O da Afrika için özel bir durumda. 31 sayfalık anlaşma 196 ülke tarafından kabul edilmiş olsa da gerçek hareket, tek çözüm, kaldırım taşlarının üzerinde ve topraktaydı. Karar vericileri ancak sokaklar ve tarlalar harekete geçirecekti.
Gezegenin doğal dengesini yerli yerine oturtmak için bir türlü ceplere gitmeyen eller, silah ve savaş konusunda ise ceplerden çıkmıyordu. İsveç Barış Enstitüsü SPRI'nin derlediği rakamlara göre 2014 yılında dünya çapında silah satışlarında Batı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde minimal düşüşler, Rusya'da muazzam artışlar görülse de artık fiili olarak da savaşta olan ülkeler dünyayı devasa bir cephanelik haline getirmeye devam ediyordu.
İngiltere parlamentodan onay çıkar çıkmaz Suriye'de hava saldırılarına başlamış. Fransa IŞİD'in Irak'taki yapılarını ilk kez havadan karaya güdümlü füzelerle vurmuştu. Rusya'nın İdlib şehrinde düzenlediği bombardımanlarda 200'e yakın Suriyelinin hayatını kaybettiği, çok sayıda Suriyelinin yaralandığı söylendi. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Rusya ve Suriye rejim güçlerinin Suriye'deki muhalif gruplara karşı 30 Eylül'den bu yana yasak misket bombası kullandığını açıkladı.
Dünya Gıda Programı'nın büyük bir kıtlığın eşiğinde olduğunu söylediği Yemen'de oldukça kırılgan bir ateşkese girilmiş, kırılgan bir ateşkesi yıllardır sürdüren Ermenistan ve Azerbaycan mevzileri arasında ateş değiş tokuşu yüzünden 3 asker hayatını kaybetmişti.
Irak hükümeti IŞİD'e yapacağı operasyon öncesi Enbar vilayetinin merkezi Ramadi halkına nereye gideceklerini bile söylemeden 72 saat içinde kenti boşaltmaları uyarıları yapıyor. Afganistan'da Kabil yakınlarında düzenlenen intihar saldırısında 6 NATO askeri ölüyordu.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde engellilerin hizmet aldığı binaya düzenlenen silahlı saldırıda 14 kişi öldürüldü. Daha sonra yapılacak olan açıklamalarda saldırıyı gerçekleştirenlerin IŞİD'e biat etmiş olduğu belirtildi. Bu, sonradan doğrulanmasa da 2015 yılının son ayında IŞİD terörünün korkusunun Avrupa'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne bulaştığının göstergesiydi.
Savaş halinde olmayan taraflar arasındaki durum bile oldukça kırılgan haldeydi. Sınır ihlali gerekçesiyle gerilen Türkiye-Rusya ilişkileri artık kendini her alanda belli ediyordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesini IŞİD ile petrol üzerinden ticari ilişkiler kurmakta doğrudan itham eden Rus hükümeti, Türkiye'ye özel ticari ekonomik tedbir getirilmesini öngören kararnameyi imzaladı. Limon ve fındığın yanı sıra Türk akımı doğalgaz boru hattı ve Akkuyu nükleer güç santrali projelerinin de yer almadığı kararnamenin üzerine Rus lider Vladimir Putin, Türkiye'nin mevcut lider kadrosuyla ilişkilerin geliştirilmesi ihtimalini görmediğini söyledi. Ve bu kadroyu Amerika Birleşik Devletleri ile pek diplomatik dille anılamayacak bir şekilde garip ilişkilere girmekle suçladı.
Bir Rus savaş gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında bir askerin sırtında füze taşırken poz vermesi, bir başka Rus gemisinin bir Türk balıkçı teknesi tarafından taciz edildiği iddiası ve NATO'ya ait gemilerin İstanbul Boğazı'na demirlemesi krizin su üstündeki küçük kısmıydı aslında.
Doğalgaz bağımlısı haline gelmiş Türkiye, yeni yollarını ayırdığı stratejik ve ticari ortağı Rusya'nın ardından türlü arayışlar peşindeydi. Vizesiz geçiş hakkını kaldırmaya karar veren Rusya'nın yerini ve gazını doldurur mu bilinmez ama Katar Emirliği'nden likit doğalgaz ve vizesiz geçiş anlaşması yapan Cumhurbaşkanı ve çok sayıda bakan yurda muzaffer bir şekilde döndüler.
Kasım sonunda Avrupa Birliği ve Türkiye liderlerinin büyük kısmı ülkelerindeki iç savaştan kaçan Suriyeli mültecilerden oluşan göçmenlerin Avrupa Birliği ülkelerine akınını kontrol altına almak için yaptığı çabalar sonuç verdi. Taraflar birlikte çalışma ve işbirliği konusunda uzlaşmaya vardı. Göçmenlerin Türkiye'de tutulması ve Avrupa Birliği tarafından istenmeyenleri kabul etmesi karşılığında Avrupa Birliği'nden para, üyelik sürecinin hızlandırılması, vize serbestisi ve bir kısım Suriyeli göçmenin yasal yollarla Avrupa'ya alınması taahhütleri verildi.
İsrail ile One Minute krizi ve Mavi Marmara saldırısı ardından askıya alınmış olan diplomatik ilişkilerin yeniden canlandırılmasına girişildi. İsrail televizyonu Kanal 10'a göre İsrail, Mavi Marmara saldırısında ölenlerin ailelerine 20 milyon dolar tazminat ödeyecek, büyükelçiler başkentlere geri dönecekti. Ve tabii ki İsrail yeni elde ettiği doğalgaz rezervinden Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinin faydalanmasının yolunu açacaktı. Türkiye ya da Erdoğan tarafının Gazze ablukasının kaldırılması yolundaki üçüncü şartının ne olduğundan bahseden yoktu.
Mısır bile Türkiye ile ilişkilerin eskiden olduğu gibi normalleşmesini umduğu yolunda açıklamalar yaptı. Ne de olsa onlar artık yeni müttefiklerdi. Teröre karşı savaş açmış iki müttefikin dargın durmasıysa pek yakışık almayabilirdi.
34 ülkenin yer aldığı teröre karşı İslam İttifakı'nı kuran Suudi Arabistan, kadroya Ürdün, Tunus, Katar, Libya ama IŞİD'in kontrol etmediği tarafıyla Libya, Mali, Fas, Bahreyn gibi ülkelerin yanı sıra birbirine küs Mısır ve Türkiye gibi iki ülkeyi de aynı çatı altında toplamayı başardı. Listede adı bulunan Pakistan'ın bu çatı altında olduğundan haberi bile yoktu. Dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna sahip Endonezya ise her ne hikmetse İslam İttifakı'nda yoktu.
Teröre karşı İslam İttifakı'nın ne yapacağı henüz bilinmese de listede yer alan ülkelerin birçoğu kendi içinde bir ateş çemberine çekilir gibiydi. Aynı Türkiye gibi.
Tahir Elçi'nin naaşı daha yeni kaldırılmıştı ama vurulduğu Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki dört ayaklı minare çatışmaların ortasında kalmaya devam etti. Diyarbakır'da askeri hastaneler otomatik silahlarla taranıyor, kentteki ilk Osmanlı eseri Fatih Paşa Camisi ya da Kurşunlu Camisi'nde yangınlar çıkıyor, öğretmensiz ve öğrencisiz kalan okullar yanıyordu.
Bizim de sadece izin olabildiğimiz, gelebildiğimiz noktada sadece Aşar Şorşay'la Cizila Şirra ve Yurtada da her yer bu beş varışı operasyon titomen vega. Her yerinde
sokağa çıkma yasağının hüküm sürdüğü Sur sokaklarında günlük hayat ve ticaret durma noktasına geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı ve İstanbul Milletvekili İlhan Caner'in hazırladıkları rapora göre 24 bin kişinin yaşadığı ilçede 22 bin kişi göç etmek zorunda kalmış, 2 haftada 361 esnaf dükkan kapatmış, 50 esnaf iş yerini taşımıştı. Duvarlarda yazılan yazılarla, zırhlı araçlardan yapılan anonslarla vatandaşlara küfür ve hakaret edildiği söyleniyordu.
Cizre ve Silopi'de de durum pek farklı değildi. Hendek ve barikatlar ile topçu ve tankların arasında kalan halk beyaz bayraklarla evlerini terk etmeye çalışıyordu. Cudi, Nur ve Yasev mahallelerinde çok sayıda ev, iş yeri ve aracın hasar gördüğü söyleniyordu. Gıda ve elektrik sıkıntısının baş gösterdiği bölgede aileler bodrum katlarında kendi deyimleriyle çoluk çocuk ölümü bekliyorlardı.
Evet, çocuklar ölüyordu. Savaş istemiyoruz, çocukları öldürmenizi istemiyoruz girişiminin araştırması bu vahim tabloyu herkesin gözleri önüne seriyordu. 26 Temmuz ile 30 Kasım 2015 arasında Diyarbakır, Şırnak, Ağrı, İstanbul, Mardin, Van, Ankara, Hakkari ve Adana illerinde en küçüğü 35 günlük bebek, en büyüğü 18 yaşında olan en az 44 çocuk hayatını kaybetmiş, en az 52 çocuk da yaralanmıştı.
Operasyon veya çatışmalar sırasında vurulan, gösteriler sırasında vurulan, bomba patlaması sonucu, sivil alanlarda bulunan mühimmatın patlaması sonucu, hasta olup hastaneye götürülemediği için sokağa çıkma yasağı sırasında parkta veya evinin önünde oynarken vurulan, eve isabet eden kurşun veya patlayıcı ile vurulan, polisten kaçarken apartmandan düşen, polis tarafından dövülerek açılan ateşte vurulan çocuklardı bunların çoğu.
Çok sayıda asker, polis ve militanın hayatlarını kaybettiği çatışmalar batıda, doğuda, kuzeyde ve güneyde, yani Türkiye'nin her yerinde cenazelerin taşınmasına neden oluyordu. Artık savaş olarak adlandırmakta bir çekincenin de pek kalmadığı çatışma ortamında entelektüellerin, avukatların, eğitimcilerin ve her şeyden önemlisi annelerin barış sesi her zamankinden daha keskin çıkıyor ve gerekli hale geliyordu.
Adeta Cizre'de, Silopi'de, Sur'da bir kültürel temizlik, hatta bunun ötesine de gidebiliriz, belki bir etnik temizlik yapma niyeti var.
Yasaklı şehirlerden sesler.
Tanklarla, toplarla, roket atarlarla, bomba atarlarla şehir top atışlarına tabi tutuluyor. On gündür sadece ekmek zeytin yiyoruz, yani yemek pişiremiyoruz. Yok, Burada bir savaş falan da yok. Ondan söyleyeyim yani bir savaş değil burası. Savaş değil bu. Savaş karşı tarafın da aynı orada da silahlarıyla savaş yapılır.
Medya mensupları için hiç de aydınlık geçmeyen yılın yine en karanlık aylarından biri olan Aralık ayında ana akım medya ülkenin doğusunda yaşanan bu olayları ya göremez haldeydi ya da teröre karşı verilen kahramanlık beyitleri halinde işlemekteydi.
Can Dündar ve Erdem Gül'ün tutukluluğuna yapılan itiraz üst mahkeme tarafından reddedildi. Yazar ve gazetecilerin Silivri cezaevi önünde tutmaya başladığı nöbet her geçen gün kalabalıklaşarak devam etti.
Hasan Cemal'in Delila, Bir Genç Kadın Gerilla'nın Dağ Günlükleri ve Çözüm Sürecinde Kürdistan Günlükleri ile Tuğçe Tatari'nin Anane Ben Aslında Diyarbakır'da Değildim kitapları için toplatma kararı verildi. Kitap evleri yıllardır raflarda olan kitapları raflarından kaldırmaya başladı. Türkiye Yayıncılar Birliği başta olmak üzere birçok kesimin tepkisi duyulmaktaydı.
Uluslararası Yazarlar Birliği, PEN International, Türkiye raporunda dijital ortamda ifade özgürlüğünün ciddi biçimde kötüleştiği uyarısı yapıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'den YouTube'a erişimin engellenmesinin ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna karar veriyordu.
Yüzüklerin Efendisi filmindeki Gollum ya da Smegol karakteriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını yan yana koyarak sosyal medyada paylaşan Doktor Bilgin Çiftçi hakkında açılan hakaret davasında mahkeme, Gollum'un kötü karakter olup olmadığının araştırılması için bilirkişi incelemesine karar verdi.
Yılın son günlerine girilirken, İngiltere'den Uruguay'a 5 kıtada seller, sular, fırtınalar, kuraklıklar, sıcak dalgaları, orman yangınları ve bütün bunların yol açtığı maddi manevi kayıplar kol geziyordu. Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Yemen'de, Libya'da, Güney Sudan'da savaşlar ve iç savaşlar da kol geziyordu. Savaştan, sellerden, kuraklıktan, kıtlıktan, açlıktan kaçan mültecilerin sayısı da İkinci Dünya Savaşı günlerindeki rekoru kırıyordu. Türkiye'de, Güneydoğu'da bazı şehirlerin bazı mahallelerinde sokağa çıkma yasağı bütün Aralık ayını kapsıyor. Şehirlerin mahalleleri yerle yeksan oluyor, 3 aylık bebeklerle 80 yaşındaki dedeleri aynı anda ölüyor, onlara morglarda yer bulunamıyor, tank, top, tüfek sesleri bir an olsun durmuyordu. Yılın son günlerinin en çok kullanılan kelimeleri ise şunlardı: İhanet, terör, suikast, siyasi intihar, siyasi provokasyon, fantezi, hezeyan ve evet gene ihanet. Ama evet ve gene Aralık ayı dünyanın en güçlü ve zorlu polis teşkilatlarından birinin, Fransız özel polisinin ve askerinin denetimindeki yasağa rağmen dünyanın dört bir yanından gelen 20 bin aktivistin Paris'te iklim adaleti için sokakları, bulvarları ve meydanları doldurup tarihi bir sivil itaatsizlik eylemine şahit oldu. Evet ve gene, yılın sondan bir önceki günü, Türkiye'nin dört bir yanından gelen barışseverlerin oluşturduğu barış grubu Diyarbakır'da buluştu. Ziyaret, 2015 sonunda katledilen hukukçu ve insan hakları aktivisti Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi'nin hoş geldiniz konuşması ve arkasından 2007'de katledilen gazeteci ve insan hakları aktivisti Hrant Dink'in eşi Raquel Dink'in grup adına hoş bulduk konuşmasıyla açıldı ve ardından okunan güçlü bir barış çağrısı ülke semalarına yükseldi.
Binbir türlü musibetin vuku bulduğu Dünya adlı gezegende 2015 yılı sonunda insanlar gerçek bir eylemin umuduyla bekliyordu. Belki de bu eylemin ilk adımı ölümünün 65. yılında büyük İngiliz yazar George Orwell'in şu cümlesinde saklıydı:
Sahtekarlığın ve yalancılığın evrensel düzeyde egemen olduğu dönemlerde gerçeği söylemek devrimci bir eylemdir.
Libertà.
...2015 yılıyla ilgili olarak çaldığımız parça John Lennon'dan Imagine.
Aramızdan ayrılanlar.
Ankara katliamı kurbanları.
Abdullah, Suudi kral.
Aylen Kuldi, Suriyeli göçmen çocuk.
Alain Toussaint, New Orleans'lı müzisyen.
Anita Ekberg, oyuncu, model.
B.B. King, blues müzisyeni.
Bahadır Grammeşin, öğretmen, aktivist.
Başar Sabuncu, yönetmen, yazar.
Bedi Faik, gazeteci, yazar.
Bedri Koraman, karikatürist.
Behiye Aksoy, şarkıcı.
Ben E. King, müzisyen.
Benedict Anderson, tarihçi, politikacı.
Besim Üstünel, iktisatçı.
Boysan Yakar, LGBTİ aktivisti.
Cecil, dünyanın en çok tanınan aslanı.
Christopher Lee, oyuncu.
Cilla Black, şarkıcı.
Çetin Altan, gazeteci, yazar, aktivist.
Danny Schachter, gazeteci, yazar, aktivist.
Demis Roussos, müzisyen.
Dilek Doğan, işçi, öğrenci.
Diyarbakır katliamı kurbanları.
Eduardo Galeano, yazar, aktivist.
Erol Büyükburç, şarkıcı.
Erol Simavi, iş adamı.
Ferreo Roche, iş adamı.
Francesco Rossi, yönetmen.
Günter Grass, yazar.
Guy Caravan, müzisyen.
Halit Esat, arkeolog.
Halil Serkan Öz, öğretmen.
Hande Demircioğlu, tiyatro eleştirmeni, yazar.
Harold Feinstein, fotoğrafçı, eğitimci.
Hasan Pulur, gazeteci.
Haskell Wexler, yönetmen.
Helmut Schmidt, siyasetçi.
Geraldine Taylor, dünyanın en yaşlı insanı.
John Blazikcian, Udi.
John Bradbury, müzisyen.
John Nash, bilim insanı, matematikçi.
John Trudell, müzisyen, aktivist.
Joseph Machopust, futbolcu.
Julian Bond, aktivist.
Kamil Furtun, doktor.
Kayahan, müzisyen.
Kenan Evren, darbeci general.
Kenji Goto, gazeteci.
Lemmy Kilmister, rock'n'roll müzisyeni.
Leonard Nimoy, oyuncu.
Leslie Gore, şarkıcı, oyuncu, aktivist.
Levent Kırca, oyuncu.
Leyla Umar, gazeteci.
Louise Reiner, oyuncu, aktivist.
M. Hasan Boduroğlu, jeolog.
Mehmet Başaran, yazar.
Mehmet Selim Kiraz, hukukçu.
Memduh Ün, yönetmen.
Murat Bozdak, siyasetçi.
Muzaffer Akgün, türkücü.
Müzeyyen Sener, şarkıcı.
Nazan İpşiroğlu, yazar.
Neriman Özkan Deniz, insan hakları aktivisti.
Nilay Neal, Bangladeşli blogger.
Nikiforos Metaksas, müzik insanı.
Nuh Köklü, gazeteci, aktivist, mahalleli.
Oktay Sinanoğlu, bilim insanı.
Oliver Sacks, nörolog, yazar.
Ornette Coleman, müzisyen.
Osman Şengezer, dekoratör, kostümcü.
Ömer Şerif, oyuncu.
Özgecan Aslan, öğrenci.
Özgür Uçkan, akademisyen, aktivist.
Panayot Abacı, Rönesans adamı.
Paris saldırısı kurbanları.
Percy Sledge, müzisyen.
Ronnie Gilbert, müzisyen, aktivist.
Sadun Boru, denizci.
Sam Simon, çizer.
Sarkis Seropyan, gazeteci.
Satoru Iwata, iş adamı.
Scott Weiland, müzisyen.
Senur Sezer, yazar.
Sheldon Wallen, siyaset bilimci, filozof.
Sinan Şamil Şam, boksör.
Suruç katliamı kurbanları.
Süleyman Demirel, siyasetçi.
Sümer Tilmaç, oyuncu.
Svetlana Boym, medya sanatçısı, teorisyen.
Şemsa Yeğin, çevirmen.
Tahir Elçi, avukat, aktivist.
Tahsin Şahinkaya, darbeci general.
Terry Pratchett, yazar.
Theodore Bikel, müzisyen, oyuncu.
Tomris İncer, oyuncu.
Vangelis Kehriotis, tarihçi.
Yaşar Kemal, yazar, aktivist.
Yılmaz Köksal, oyuncu.
Zeliş Deniz, LGBTİ aktivisti.
Zeki Alasya, oyuncu. Hazırlayanlar Muratcan Tombil, Ömer Madra.
Seslendiren Muratcan Tombil, Ömer Madra, İlksen Mavituna, Seçil Türkkan.
Prodüksiyon Barış Demirel, Batu Çetinkaya, Selahattin Çolak, Ömer Şahin.
Katkıda bulunanlar Emre Gümüşer, Didem Gençtürk, İlksen Mavituna, Özgecan Kara.